kendi halinde yatırımcı hedef parayla para sohbetleri başlıyor. Bugünkü konumuz kripto paralar, Bitcoin. İlk alımları ne zaman yaptım? Nerelerde satışlar yaptım? Nerelerde büyük hatalar yaptım? Vesaire vesaire. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Görüntü seste bir problem yoksa başlıyorum. Ardından sorularınızı alacağım. Ara ara da sorularınızı iletebilirsiniz bana. Bizi hala takip etmeyenler Instagram, TikTok, YouTube, Twitter üzerinden hedef para yazarak takip edebilirler. Ayrıca podcast sevenler de Apple, Google ve Spotify üzerinden takip edebilirler. Evet, şimdi Bitcoin ile ilgili birkaç grafik açacağım. Daha önceki geçmişle ilgili nerelerde neler oldu onu anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sene 2018, bundan yaklaşık 5-5,5 yıl önce. Bugün günlerden 9 Mayıs 2023 bu arada. Saat 20.38. Şimdi Bitcoin ile ilgili ilk şu karar alındı. Ben aynı zamanda normalde ben mühendisim. Aktif bir çalışma hayatım var. Bir ithalat ihracat şirketim var. Onunla ilgili koşturmalar yapıyorum. Tamamen kendi işimi yapmıyorum yani öyle söyleyeyim. Aynı eski babaannelerimizin yaptığı gibi hani altın biriktirirlerdi ya. Onların altın biriktirmesi gibi Bitcoin biriktirmeye karar verdik. Buna yatırım yapmaya karar verdik. O zaman bireysel payımı düşen 2500'lere gibi bir ücretti. Tabii ilk 1500'le başladım. Ardından 2500 lira. Teknik hiçbir şey bilmiyorum. Haberlerle ilgili, kripto haber dünyası, kripto parada ne kadar para varla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Her ay fiyata bakmaksızın Bitcoin alıyorum. Şöyle de bir durum var. Benim ilk Bitcoin aldığım dönem 2018'deki boğa dönemiydi. Bu boğa döneminde Bitcoin yaklaşık 15 bin dolarlara doğru çıkıyordu. Ben ilk almaya başladığımda Bitcoin 15 bin dolar civarındaydı ya da 13 bin dolar da olabilir, tam hatırlamıyorum. İlk aldığım Bitcoin aslında en aldığım o zamanki Bitcoin, en pahalı Bitcoin'di. Bir ay 15 bin dolardan alıyordum, bir ay 14 bin dolardan alıyordum, bir ay 13'ten alıyordum. Kesinlikle yok 15 aldım düştü bundan almamak lazım asla demedim. Buna dollar cost average deniyor, yani ortalama dolar maliyeti gibi düşünün. Aslında eskiden bizim babaannelerimiz teyzelerimiz ne yapardı altın alırlarken? Her ay bakmaksızın altının fiyatına gidip kuyumcuya bakar mıydı, düşmüş mü çıkmış mı? Hayır, her ay kenardan biriktirdiğini, işte eşinden ayırdığını, harçlığıyla birlikte bir şeyler yaptığıyla gidip altın alırlardı. Altın fiyatına bakmaksızın. Sonra aradan 4 yıl 5 yıl geçerdi. Kocasının bir başı dara sıkıştığında ya da bir ev alınacağında, bir araba alacağında, herhangi bir şey alınacağında çıkarırdı koynundan, şak diye altınları verirdi. Teknik manada DCA dediğimiz şeyi yapardı. Yani her ay bakmaksızın alma ile ilgili bir çalışma. Bu arada yapılan hem kriptoda hem Amerikan borsasında hem Borsa İstanbul'da yapılan tüm araştırmalar şunu gösteriyor. Bir grubu şöyle planlıyorlar. Ayın 4 ayrı dönemi, yani her 3 ayda bir alacak şekilde, bir grubu her ay alacak şekilde, bir grubu da düşük olduğunu düşündüğü ve yüksek olduğunu düşündüğü dönemlerde al sat yapacak şekilde teste sokuyorlar ve en başarılı olan test her ay fiyata bakmaksızın alınan test oluyor. Bu kripto için de geçerli, aynı zamanda Borsa İstanbul ve Amerikan borsaları için de geçerli. Baktığınızda çok amatör geliyor kulağa ama işe en yarayan cinsten yatırımlar. Tabii ki bu işi çok ciddi yüksek paralarla yapan arkadaşlar farklı şeyler deniyorlardır. Ama bizim konumuz neydi? Amatör yatırımcının amatör sesi olmak ve küçük kabuğunuzu kırmaya çalışmak, yatırımlardan korkmadan ilerlemeye çalışmak. Benim amacım, hedefim her zaman bu. Sosyal hayatıma dair şeyleri takip etmek istiyorsanız da Instagram'da hikayelerde daha aktifim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi Bitcoin'le bu şekilde çalışmaya başladık. Ardından Bitcoin düştü. İyi akşamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir like alabilir miyiz bu arada? Yorum atabilirsiniz kripto ile ilgili. Bugün konumuz kripto ve Bitcoin ağırlıklı. Bir beğeni rica ediyorum yukarı göstermeniz için. Yukarıda keşfete belki düşürür YouTube. Sizden ricam bu. Gelelim devamına. Her ay Bitcoin almaya devam ettikten sonra Bitcoin düşmeye başladığında kesinlikle buradan düştü etti, bu Bitcoin balondur demeden almaya devam ettim. İlk alışlarım aynı sizin, bu sizin demeyeyim de bazı arkadaşların, bu son boğa döneminde ne hata yaptılar? Bitcoin uçuyor kaçıyor, Ondan duydu, bundan duydu. 40 bin dolarda aldı, 45'te aldı, 60'da aldı. Uçacak 100 bin dolar oldu derken ne oldu? Oradan 15 bin dolarlara düştü. Yani bazı bu son kripto sektörüne, bu sezonuna, son sezona girip nasıl zarar ettiyseniz veya zarar ettiyse bazı arkadaşlar, ben de ilk sezonumda bunu yaşadım. İlk acemilere her zaman ilk acemilere yüksekten mal satılır. Niye? Çünkü eskiden hatırlarsınız belki bundan 15-20 yıl önce, ben 38 yaşındayım. Hani ben akrabalarımdan hatırlıyorum. İşte dede, amca bilmem ne, ya borsada para batırdık, aman borsa uzak dursun, aman borsada benim param pul oldu falan. Bunların nedenini ben hep borsa tehlikeli olarak düşünürdüm küçükken. Aslında olay şu, aslında borsa tehlikeli değil. Aslında bizim akrabalarımız ve borsada bu işi yapamayanlar amatördü. Bunun nedeni bu. Neden amatördü diyorum? Çünkü o zamanlarda yine FOMO etkisiyle. FOMO nedir? Fear of missing out. Yani fırsatı kaçırma korkusu. Başta almıyorlar, sonra almaya başlıyorlar. Niye almaya başlıyorlar? Diyor ki hedefin kuzeni, ya diyor şöyle bir hisse aldım diyor, %20 koydu başkan. Şöyle bir hisse aldım, iki katına çıktı. Bu sefer ben ne oluyor? Ulan ya benim para altında duruyor, boşu boşuna azıcık oynuyor. Ama bakıyorum kuzen araba almış. Ooo kuzen arabayı yeniledi. Ooo araba yerine işte ev aldı, villa aldı, arsa aldı. Bu sefer ağzım sulanmaya başlıyor. FOMO dediğimiz fırsatı kaçırma korkusu yaşayıp alıyorlar. Alınca da ne oluyor? Trendin sonlarına doğru gelebiliyor. Bu Bitcoin piyasası içinde, borsa piyasası içinde aynı şekilde. Sonra düşüş olduğu zaman da acemi bir şekilde tüm malını bir anda, tüm parasıyla bir anda tüm malını, borsa olabilir, kripto olabilir, aldığı için de ortalama düşürecek, alttan alabilecek parası yok veya parası var, cesareti kalmıyor. Bundan ötürü zamanında borsada akrabalarımız neden zarar etmesi, neden zarar etti? Borsada ne zaman alacağını, ne zaman gireceğini, ne zaman çıkacağını bilmemezlik, artı tüm parasıyla girmek. Şimdi kriptoda da ben bunu yaşadığımda Bitcoin'de 15 bin dolarlardan 6 bin dolarlara kadar düşmüştü. Artı 6 bin dolar civarında ben yeni alım yapmıyordum. Klasik aylık alımımı yapıyordum ama ekstra alım yapmıyordum. O süreçte Covid süreci geldi. Covid'de ben hep hayalim bir villada veya bahçeli bir evde oturmaktı. Ben hep bayılırım böyle. Şu anda olduğu gibi çok şükür nasip oldu. İşte birkaç katlı evim olsun, üst katını şöyle ofis yapayım, kenarda PlayStation oyun oynayayım, bilgisayarım olsun, headset, böyle böyle hayallerim hep vardı. Ayağım çime değsin gibisinden. Bundan ötürü ben arsa almayı düşündüm. Köşe bir arsa buldum. Köşe arsa satın aldım. Kredili satın aldım. Arsalarda, evlerde olduğu gibi kredi oranı düşük olamıyor. Orayı da ayrı bir gün değerlendiririz. %50 kredili bir arsa aldım. %50 kredi, %50 nakit. Ardından şehre çok uzak olduğunu düşündüğüm için ve çocuklarım olduğu için bunu mantıklı bulmadım. Dedim ki bunu satayım al sattan. Covid'de de çok patlama olabilir arsalar. Çünkü insanlar tamamen evlerde bunalmış haldeydi. Diyerek arsayla ilgili bu satışı gerçekleştirdim. Aldığım arsayı sattım. Dolar aynı kalmasına rağmen yüksek bir fiyata sattım. Bu neydi arkadaşlar? Videolarda dediğim gibi portföy gelir. Yani bir şeyi X'i alıp X artı Y'ye daha yüksek bir fiyata satmaya portföy gelirli deniyor. Bu arada bunu TL olarak düşünmeyin. Dolar artı doların enflasyonunu hesaplayarak düşünün. Yani doların enflasyonu %10 sa, bu sene 100 bin dolar aldığınız bir arsayı öbür sene 110 bin dolara satarsanız burada 10 bin dolar para kazanmış sayılmazsınız. Enflasyonunuzu kaybetmemiş olursunuz. Ama siz onu 100 bin dolar alıp 150 bin dolara satarsanız enflasyon etkisinden 110 gibi değerlendirip 40 bin dolar kazandım diyebilirsiniz. Bu enflasyonu sadece TL hesaplayanlar var. Bu da yanlış. Dolarda basılan bir para olduğu için enflasyonu mevcut. Gelelim arsa konusuna. Bu arsayı sattığım zaman ne oldu? Arsanın parasıyla dedim ki ya Bitcoin altın bir sepet yapmış. Öyle. O zamanlar bu kadar aktif değilim. Yok borsa İstanbul'muş, yok Amerikan borsalarımış, yok hisse alalımmış, altcoin paritelerimiş, hiçbir şey bilmiyorum. Ne yaptım? Bu paranın belli bir kısmıyla, daha doğrusu kafamdaki şuydu, 400 bin lira civarının elime net bir nakit para geçti. Dolar yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 civarı, yani bugünün parası 80 bin dolar, ne yapıyor? 1.6 milyon civarı bir para geçti. Bunun yarısıyla Bitcoin, yarısıyla altın alayım gibi düşünüyorum. Sonra Bitcoin ne olursa olsun, hiçbir kriptoya aşık olmayın deme nedenim bu. Bitcoin de olsa objektif bakmak lazım. Regüle edilmemiş bir piyasa, manipülasyona açık, bir takım eksileri var. Bu durumdan ötürü şimdi kadar pozitif düşünmüyordum. O zaman daha da negatif ve daha da korkak düşünüyordum. Ne yaptım? Bu paranın dörtte birini riske ettim. Eşim yarısını riske edelim demişti ama ben dörtte birini riske etme kararı aldım. Bu durumdan ötürü sonra pişman oldum ama yapacak bir şey yok. Eşim demişti ki bunun yükseleceğine inanıyorsun. Bu arada Bitcoin Covid döneminde 3000 dolara çok ciddi bir çöküş oldu. 6000'lerde destek varken 3'e düştü. Ardından tekrar 6 olmuştu. Yani yükselen bir trende yine giriyordu. O çöküş döneminin bittiğini düşünüyordum. Artı halving geliyordu. Bitcoin halving bundan ötürü artış yine bekliyordum. Ama tabii ki ne olursa olsun çok riskli varlık bunlar. Her neyse bu dörtte bir parayla Bitcoin aldım. Kalan paramla 300 bin lirayla, o zaman 400 dedim ya, 100 bin lirayla Bitcoin, 300 bin lirayla altın aldım. Altında 500 lira falan da o zaman yaklaşık konuşuyorum rakamları. Dolar bazlı çok hatırlayamıyorum. Ardından benim kendi Bitcoin'im var yine, o her ay aldığım Bitcoin duruyor. Ardından oradan 6000 dolarlardan bir atakla yaklaşık 6-7 ayda grafiğe daha bakarım şimdi, ekrandan da bakayım. Covid döneminde evet 3400-3000'lerden 5 ay içerisinde 10.700 dolar oldu. 2019'un Haziran'ı şu anda aldığım veri. Ben 6000 dolarda aldığım Bitcoin'i oh dedim ya, süper oldu. Bir dakika, özür dilerim bu arada, veri yanlış olabilir. Evet doğru, 6000 dolardan aldığım Bitcoin'i, o almış olduğum arsayı koyup aldığım Bitcoin'i yaklaşık 18-20 bin dolar civarından sattım. Neden sattım? 3 katına çıkarmışım. Dolar da şimdiki kadar hareketli değil. Dolar çok sabit duruyordu o dönemlerde. Yani dolar 7 ise 8 ay sonra 7.10 falan oluyordu, o derece. Rakamları, dolarları hatırlamıyorum kaçlar olduğunu. Yanlış bilgi aktarmayayım. Genel mantığını anlatıyorum. Şimdi ne oldu? Bu durumdan ötürü ben dedim ki kar cebe yakışır. Yükseliş bekliyorum, uzun vade düşünüyorum diye ben Bitcoin'lerimin, arsadan aldığım Bitcoin'leri sattım. Aç gözlü olmanın anlamı yok dedim. Uzun vade Bitcoin'lerim yine duruyordu. Tamamını asla satmadım. Hiçbir zaman kriptoda tamamını satmadım. Tamamen alış yapıp nakitsiz kalmadım. Geçen video yükledim Instagram'a, bu BMW aldım ya, o video ile ilgili. İşte linç etmişler. Tabii tabii, hep dipten alıp tepeden satarsınız zaten gibi. Öyle bir şey hiçbir zaman demedim. Zaten öyle bir şey de yapmadım. Neden bunu yapmam? Tamamen nakitte kalırsam Bitcoin artarsa üzülürüm. Fırsatı kaçırıyorum diye. Tamamen Bitcoin'de kalırsam, nakdim hiç kalmazsa da ne olur? Atıyorum Bitcoin ucuzladı. 30 binden alışım var diyelim. 20 bine düştü, 15 bine düştü. Para nerede? Alttan alabileceğim, ucuza alabileceğim para yok. Bunun olmasını da istemediğim için her zaman bu mantığı, bu arada sadece kripto için düşünmeyin. Hem Bitcoin için hem genel borsalar için düşünün. Her zaman %100, hiçbir zaman %100 malda olmayın. Hiçbir zaman %100 nakitte olmayın. Benim size verebileceğim öneri budur. Artı şunu söyleyeyim. Bu süreçte 18 bin dolardan sattım. Ardından Bitcoin 30 bin dolara yürüdü. Okey, tamam, yapacak bir şey yok. Elimde hala Bitcoin var. Sevinçliyim. 30 binden videolar var işte. O zaman şu anda sizin beni izlediğiniz gibi ben de başka insanları izliyorum. Bazıları piyasadan yok oldu. Bazıları farklı nedenlerden ötürü tamamen çıktı. Bazıları ülke dışına çıktı. Bazıları kötü niyetliydi gibi gibi şeyler oldu. İzliyorum. Bu süreçte hep diyorlar ki işte ya 30 bin dolar büyük bir direnç. Buradan kesinlikle olmaz. Bakın ben eski boğada satmadım. 30 bin çok iyi bir para. Ben malımın tamamını sattım. Tüm Bitcoin'leri, tüm altcoin'leri sattım diyenler vardı. Ya dedim kimseye inanma. Sen yine önlemini al. Parçalı satış yaptım. Hala elimde ciddi miktarda var. Sonra ne oldu? Sonra Elon Musk abimiz geldi. Elon Musk o zamana kadar kripto ile ilgili hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Şimdi şu anda siz belki piyasaya son senelerde girdiyseniz Elon Musk çok önemli zannediyor olabilirsiniz bu piyasa için. Hayır. Elon Musk bu piyasaya Bitcoin 30 bin dolar olduğunda geldi. Yani bir nevi biz 3 bin dolarda Bitcoin alırken Elon Musk abimiz yoktu. Ya da vardı, bizim haberimiz yoktu. Buraları bilmiyoruz. Neyse, Elon Musk bir tweet attı. Öncelikle profiline Bitcoin yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman 2,5 milyon mu ne takipçisi var Twitter'da. Yanlış da bilgi olmasın. Bir yandan bakayım. Şu anda kaç olmuş onu da bilmiyorum. Her neyse, Elon Musk abimiz 30 bin dolarda profilini Bitcoin yaptı. Bitcoin yazdı. Bitcoin yazınca da o zaman Bitcoin logosu çıkıyor Twitter'da. Şu anda 138 milyon takipçisi. O zaman herhalde 10 milyon falandır o zaman. Bu tweet sonrası, profilinin değişimi sonrası bir anda 30 bin direnci kırıldı. Oradan 2 günde mi 3 günde mi yalan olmasın 38'lere falan gitti. Ardından 45'lere gitti. Hatta 45'te yakın arkadaşım var, Baykuy diye. O araba aldı. Oradan 45'lerden bir 38'e falan sarktı. Biz diyoruz ki ya tüh ya kaçırdık. Ulan ne şanslı adamsın. Tepeden sattın arabanı aldın falan filan. Bu arkadaşım benim böyle çok durumu iyi olan, yani aileden çok iyi durumda gelmiş biri değil. Bir Honda aldı şöyle sıfır ama nasıl mutlu. Biz de onun adına mutluyuz tabii ki. 10 kat daha mutluyuz. Ne oldu ama yine de işin esprisi oluyor işte. Ya ulan yüksekten sattın hadi falan gibisinden. Ben dedim ki bu sefer bak dedim. Çok açgözlü oldum. Demek ki hata yapıyor olabilirim. 42-43 civarlarından ilave satış yaptım. Daha önce de arsadan yapmış olduğum Bitcoin al sat karını üzerine koyduğumda yaklaşık 800 bin lira civarı bir nakdim oluyordu. Şeyleri saymıyorum. Ekstra elimdeki Bitcoinleri vesaire onları saymıyorum. Onlar hala duruyor. Gittim bir tane Range Rover aldım. Evoque. Bunu alma nedenim hani fakir gidince hemen harcarmış modu değil. Yine kafamda şu var. Range Rover'larla ilgili bir araştırma yaptım. BMW'ler, Range Rover'lar, Audi'ler bu tarz lüks kasalar sıfırları 800 bin lirayken galeride ikinci elleri hiç kullanılmamış sıfırlar 900 olabiliyor. Piyasada çok az olduğu için. Dedim ki buradan para da kazanabilirim hem de affedersiniz popomuz bir Range Rover görsün dedim. Bununla ilgili bir karar alarak bu aracı aldım. İyi ki de almışım. Çok da keyifli. Evoque cinsi. Velara param yetmemişti o zaman. Aldım. Aldıktan sonra kullandım. 8 ay 9 ay geçtikten sonra Bitcoin'i de bir yandan takip ediyoruz. Ulan Bitcoin düşse de bu aldığımız parayla işte koyalım tekrar yerine falan da var kafamızda. Ardından Bitcoin daha da ilerlere gitti. Ben 40-45 arası range'i aldığımda satmıştım. Ardından oradan 60-69'lara gitti. Ben her zaman kripto paralarda karı realize etmeyi severim. Ama kafa yapım Bitcoin uçtu buradan hadi gideyim de şunu alayım işte gidip gereksiz bir şey alayım tatile çıkayım değil. Yeni bir yatırım olarak daha eski kafaların yatırımına giderim. Nedir bunlar? Ev, arsa, dükkan, bazen araba olabiliyor. Araba normal dünya global şartlarında bir yatırım değildir ama Türkiye'de yatırım olabiliyor. Dolar bazlı bile fiyatı arttığı için. Bununla ilgili reel fiziki el değen şeylere de yatırıma geçiyorum. Yani yarı eski kafa bir beyin var içimde, yarı yeni kafa bir yeni nesil bir kafa var. İkisini bir yaptığım için açıkçası hiç pişman olmuyorum. Gelelim hatalarıma. Bu Bitcoin'in 60 bin dolar civarında olduğu süreçte daha bu 100 bin dolar olacak falan gibi düşünerek bir FOMO olduk. Altın Bitcoin paritesini takip etmeme rağmen, Bitcoin altına göre çok iyi bir durumda olmasına rağmen bazı altınlarımı, bir takım altınlarımı, yine tamamını satmadım, satarak Bitcoin alımı yaptım. Orada hata yaptım. Orada zararım var. Ardından bu Bitcoin sürecine geleceğim. Elimde bir Range Rover var. Kendi evim var. Kendi evimi üniversiteden 2 sene sonra almıştım. Kendi ticaretimle aldım. 2 veya 4 sene de olabilir. Yine evime kira ödeme kafasında hiçbir zaman değilim. Başkasına kira ödeyeceğime kendim kredi öderim kafasında olduğum için zamanında almıştım. Arabamı da yenilemiş oldum. Mis gibi bir arabam da var falan. Okey, her şey gıcırında. Ardından altcoin ile ilgili araştırmalar yaptım. Dominans nedir? Onu araştırdım. Bitcoin'in işte genel dominansı genelde nerelerden aşağı gitmiş, nerelerden yukarı gitmiş. Bu arada arkadaşlar ilave anlattığım süreçle ilgili anlamadığınız bir yer olursa şurayı açar mısın gibi bir yorum bırakın. Yorumu da bir göreyim. Yayın sonuna doğru da onu söyleyeceğim. Tekrar ses. Ardından Ethereum'la ilgili araştırma yapıyorum. Ethereum bu arada elimde 300 dolardan falan alınmış Ethereum var ama çok küçük miktarda var. Ethereum'daki volatiliteyi sevmedim. Çok ciddi yükselip çok ciddi düşüşler olabiliyordu. Bitcoin kadar değildi. Bitcoin'den sonra Ethereum'un hareketi benim o risk sevmeyen tarafımı korkutuyordu. Onunla ilgili hareketler görüyordum. Ethereum'da da o zamanki zirve 1123 dolarmış bakıyorum. Yaklaşık bu arada konuştuğum rakamlar. Bir yandan da bakıyorum hatırlayayım diye. Oralardan 400-500 bandına inmeye başladığında aldım. O 500'lerden 75 dolara kadar Ethereum düştü. 300 dolardan falan da alışım var. En uygun alışım 300 mesela. O süreçte uzun bir süre grafikten bakıyorum. 115 dolar, 125 dolar ve 136 dolarları görmüş. Mesela oradan almayı hiç cesaret edemedim. Aynı şu anda sizin 69'dan aldığınız Bitcoin'i 15'ten 20'den alamadığınız cesareti gösteremediğiniz duruma çok benziyor. Aynı şeyleri yaşadım. Sadece siz bunu 2023'te yaşarken ben 2019-20'de yaşadım. Tek fark o. Siz de bir sonraki sefer benim İlk yaptığımı yaşamayacaksınız ama ikinci boğada yaptığım hataları yapabilirsiniz. O yüzden pür dikkat dinleyin, pür dikkat dinleyin lütfen. Bu arada ek not, bu yayınları YouTube üzerinden görüntülü izleyebilirsiniz. Canlı veya sonradan da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ethereum ile ilgili şöyle bir Türk yazılımcıdan bir yazı okumuştum. Diyordu ki bir Ethereum bu arada kısaca özetleyeyim, akıllı kontrat sistemi. Yani Bitcoin'in aslında daha üstün teknolojisine sahip bir kripto para. Ama o zaman POW dediğimiz Bitcoin gibi sistemle çalışıyor. Yani Proof of Work, yani bir nevi ekran kartlarıyla işlem onayı yapılıyor. Yüksek fiiller var vesaire. Bununla ilgili Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin Bitcoin ile ilgili zamanında makaleler yazan biri. Bitcoin'in artıları eksileriyle ilgili. O zamanlar her bir makaleye bir Bitcoin falan alarak gidiyor. O zamanki Bitcoin 2,5 dolar mı ne? Seviniyor hatta buna. Yani şimdinin parasıyla bir Bitcoin 600 bin lira şu anda. Yaklaşık 30 bin dolar. Her bir makale için 30 bin dolar alıyor. Düşünün bugünün parasıyla. Böyle makaleler yaparken burada bir takım sıkıntılar olduğunu düşünerek Ethereum'u kuruyor. Ardından bu Ethereum akıllı kontrat sistemiyle bir bankanın, 10 bin çalışanlı bir bankanın, bir binanın yapacağı işlemi 1-2 sayfa Ethereum kontratıyla yapabilirsiniz gibi bir cümle duydum bu yatırımcıdan, yazılımcıdan. Ardından altcoin'lerin birçoğunun Ethereum blok chain'ini kullandığını gözlemledim. Biraz bir takım haberler, detaylar, neler olacağı. Hiçbir yerde Ethereum reklamı görmüyorum. Bu çok önemliydi benim için. Çünkü ben reklamla para, işte coin satan yerlere yatırım yapmayı sevmiyorum. Öyle yatırımlarım oldu mu? Oldu. Para kazandım mı? Kazandım. Örneğin Floki, örneğin Shiba, Doge vesaire. Ama normalde uzun vade yatırımlarda bunu düşünmüyorum. Ethereum'da da böyle hiçbir çaba görmedim. Dedim bunun amacı blockchain teknolojisi. Blockchain teknolojisine inancım nereden geldi? Ben bir müşterimden para alıyordum yurt dışından. Normalde MoneyGram'dan para ödüyordu. Yaklaşık 4-5 günde falan gelirdi. Biz kendi TC kimliğimizle bankadan para çekerdik. Bunu yaparken bir müşterim Tether'le, yani kripto dolar bilmeyenler için, dolara stabil sabit bir şey düşünün. Bir dolara eşdeğer bir kripto para düşünün. Tam eşdeğer olmasa da bu aralar. Ödeme yaptı. O zaman atıyorum 1000 dolar ödeme yaptıysa 1 dolarlık kesintiyle 990 dolar, 999 dolar benim. O zaman Binance kullanıyorum. Hala var Binance. Birçok borsa var. Dağıtmayayım konuyu. 999 dolar hesabıma yattı. Ya dedim, burada dünya var. Yani benim 5 günde aldığım ödemeyi 1 dakikada hesabımda aldım ve TL'ye çevirip bankaya çekebiliyorum diyerek büyük bir kripto maksimalist oldum diyelim o zaman. Yoksa bu piyasanın çok kirli tarafları da var. Ardından Ethereum'la ilgili şöyle bir işlem yaptım. Bitcoin rallisi çok iyi gidiyordu. Bitcoin dominansı çok yükselmişti. Dedim ki altcoin'lere geçeyim bazılarını. Altcoin'e de normalde hiç sevmem. O zamanlar hiç yok elimde. Ethereum çok az vardı. Ethereum'e ekleme yaptım ve ciddi bir ekleme yaptım. Şöyle diyeyim, ETH-BTC paritesi 0.040 idi. 0.029'a kadar düştü. Yani çevirmesem daha iyiydi konumuna düştüm. Ben çevirdikten sonra. Bu arada tamamını yine çevirmedim. Asla hiçbir işlemi tamamen yapmam. Yani şöyle örnek vereyim o zaman. Atıyorum 60 bin dolarlık Bitcoin'im varsa, 300 dolarlık da Ethereum'um varsa, 10 bin dolarlık Ethereum aldım gibi düşünün. Hatta 15 tane falan da aldım. Rakamları örnek veriyorum. O zaman da Ethereum 1100 dolar falandı. 15 bin dolarlık Ethereum aldım. Ardından oradan Ethereum 4000 dolara yürüdü. Ben ne yaptım? Bu sefer Ethereum boğasından yararlanıp diğer altcoin'lerden yine ekstra gelirler elde edip günlük bile çok ciddi artışlar oluyordu. Herkes bu işin uzmanı kesildi. Bu her zaman olur. Nasıl bu sene borsada herkes işin uzmanı kesti, birbirine öneriler veriyordu. Aynı şekilde bu iş kriptoda da böyle oldu. Herkes diyor ki işte Ethereum dünyayı değiştirecek. İşte şu coin var abi, bunu al ertesi gün köşesin, bunu al bilmem. Niye? Her coin artıyor %10, %15. Kime ne söylerseniz o insanı kazandırıyorsunuz. Herkes kendini trader zannediyor, müthiş yatırımcı zannediyor. Alakası yok. Trendde olan bir sezon. Çünkü çok ciddi bir trend yaşanmasının asıl nedeni de Covid'de Amerika'nın çok çok çok fazla para basması. Diğer ülkeler de bastı ama Covid'de çok çok çok fazla Amerika'nın para basmasıydı asıl etken. Bu Bitcoin halvingi ile eşleşmesi, Amerika'daki faizlerin düşük olması. Düşük olması demek insanları faizden ziyade faize para koymak yerine, yani faizin düşük olması, parayı faize koyacağıma gider yatırım yaparım Ma teşvik eder. Ev olabilir, araba olabilir, arsa olabilir, dükkan olabilir, gayrimenkul olabilir. Genel olarak yani kripto para piyasası, Amerikan borsaları hepsi artıyor. Nasdaq borsasında da hisselerim vardı. Apple, Meta, Google, onlara da yatırım yapmıştım. Ama onlardaki artış tatmin etmemeye başladı. Çünkü Bitcoin'den %50 kazanıyorsun. Orada Apple hissesi, Tesla hissesi %6 artıyor. Bu sefer şu anda hani bazı takipçiler diyor ya, ya işte altın mı alalım, gümüş mü alalım, illa bir yere bodoslama girmeye çalışıyorlar. Öyle düşünüyor insanoğlu. Ya olsun, sepet olsun diyemiyor. Niye fomolanıyorsun? Diğer taraftaki fırsatı kaçıracağım diyorsun. Pat diye Bitcoin'e atlıyorsun bu sefer. Aynı o mantıklı kriptoya soktum Nasdaq'taki paramı. Altınları bozdum ayrıca falan derken bayağı sepetimin %80'i falan, %85'i kriptoda yani. Kenarda bir ranch aldığım için gönlüm rahat. En kötü ne olacak ki diyorum yani, hayatım boyunca hayal edemediğim arabayı alıyorum, aldım falan diyorum. İçimi o şekilde rahatlatıyorum. Ardından Ethereum rallisi sonrası Bitcoin rallisi yine devam etti. Bitcoin 60 bin dolar bir all time high yaptı. ATH bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Tüm zamanların en yüksek değerine verilen, yani rekor kırma oluyor arkadaşlar. 60 bin doları kırdı. Ardından bu villa hayalim var dedim. Hemen gittim, villa ile ilgili araştırmalar yaptım. Parçalı kademeli satışa başladım. Yine tamamını satmıyorum. Hala hiçbir zaman tamamını satmadım. 60 bin dolarda biraz. 62 bin. Atıyorum 4 bitcoin'im varsa 62 bin dolarda 0.5 satıyorum. İşte 65 bin dolarda 0.5 daha satıyorum gibi düşünün. Tamamen yine nakite geçmiyorum. Diyorum ki en olmadı buradan 50'ye düşerse villada alamazsam ne olacak ki, bitcoin'i daha fazla olarak yerine koyarım. Ya da aynısını yerine koyup aradaki doları kar olarak çekerim diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerlediğimde bir istediğim gibi bir villa buldum, onu aldım. Kendi evimi, o zamanki oturduğum 2+1 binada evim vardı. 25 yaşında eski bir bina. O zaman İzmir depremi olmuştu. Ondan ötürü İzmir depreminde gündüz çocuklarım evdeydi. Ben Antalya'da oturuyorum. Ya dedim, ya bunların başına bir şey gelseydi ben iş yerindeyken diye kaygılanmaya başladım. Hemen evi değiştirme kararı aldım. Yüksek katlı bir evde oturuyordum. Eski bir evde oturuyordum. İnanın tadilat yaparken bazı kolonların kirişlerin arasında kartonla sıkıştırılmış beton bloklar falan gördük. Onlara da affetsin birileri diyelim, ne diyelim artık. Bu kararı aldıktan sonra dedim ki bahçeli bir ev alacağım. Bir kısmıyla yine kredi çekmek istiyorum. Neden kredi çekmek istiyorum? Bitcoin'lerin tamamını vesaire satarsam alabiliyorum rahat rahat, ama ben istiyorum ki kredili alayım. Çünkü enflasyon kredi faizinden yüksekse her zaman kredi çekilebilir. Olay bu. Ama enflasyonun %40 olduğu bir yerde %60 faizle bir kredi varsa uzak durmak lazım. Mantığını böyle düşünüyorum. Enflasyonun %100 ile %200 arasında olduğu bir ortamda o zaman işte %20 ise çekilen faiz benim için müthiş bir artıdır diye buna başvurdum. Sonra kısa bir şansım oldu. Kredim 200 bin lira eksik çıktı. Yani fazla vermiyorlar. Halbuki üzerimde şirket, dükkan vesaire, başka ilave iki tane yatırımlık evim de var. Bu Bitcoin sürecinde yine parça parça kredili almış oldum. Ayrı arsa ev yayınında bunları da anlatacağım size. Ona rağmen vermiyorlar Vakıfbank. Okey dedim, sıkıntı yok, vardır bunda da bir hayır. 200 bin lira eksik verdiler. Ben de 200 bin liralık hemen dedim Bitcoin sattım. Ve bu süreçte 200 bin liralık Bitcoin'i sattığımda ne oldu? Bu süreçte hemen ekstradan bana bir faydası oldu. Nasıl faydası oldu? Sattığımda Bitcoin 69 bin dolardı. Bu ikinci satış yaptığımda. Oradan da ben diyorum ki ya satıyoruz ama 80 bin dolar da olur, artık yapacak bir şey yok, nasip böyleymiş falan diyorum derken oradan inanılmaz bir çöküş geldi. Buradan da dersimiz şu: evet, yeri geldiğinde satmayı bil malını. İkincisi, şans da önemli bir faktör. 3. Bu şansı etki eden aynı zamanda senin gayretin de oluyor. Bu gayret neydi? Uzun yıllar sabırlı bir şekilde Bitcoin almamdı. Şimdi araya çok kısa sorular alacağım sizi sıkmamak adına. Son 20 dakikamız arkadaşlar. Çok da sıkmak istemiyorum. Ardından birkaç şeye devam edeceğim. Kripto paraların güvenliğini nasıl sağlıyorsun abi? Borsa hesabında duruyor yoksa soğuk cüzdan mı? Harika bir soru. kripto paralarımı borsalara bölüyorum ilk olarak. Artı soğuk cüzdanım var. Soğuk cüzdan şifreleme ile ilgili çok ayrı bir yayın ve bir video yapabilirim. Onunla ilgili başımıza gelen bir kötü de olay oldu. Bitcoin çaldırmışlığımız da var onunla ilgili. Ama şu anda örnek veriyorum, dünyanın en büyük 6-7 borsasında hesabım var. Artı Türk borsası olarak da BTC Türk ve Bitlo var. Bitlo sponsorum bu arada aynı zamanda. Bu 7 borsaya dağıtıyorum. En yüklü olan param Binance'te, soğuk cüzdanda daha yüklü miktarlarım var. Genel olarak dağıtıyorum. Olur da soğuk cüzdanın başına bir şey gelirse Binance beni kurtarır. Binance'ın başına bir şey gelirse kurtarır gibi. FTX borsasını biliyorsundur. FTX borsası batışıyla ilgili benim orada FTT coin'e yatırımım vardı. FTX'in batma haberleri sonrası yüksek karım olmasına rağmen, karım azalmışken, hala kardayken FTT'leri BTC'ye, Bitcoin'e çevirdim. Ama ona rağmen Bitcoin'imi çekemediğim için borsadan oradaki Bitcoin'lerim yalan oldu. Bu piyasanın en kötü tarafı bu regülasyon. Normalde kripto şöyle bakın arkadaşlar. Bakmayın, benim atıyorum şu anda sepetim 10 milyon liraysa, 10 milyon dolarsa 5 milyonu benim kriptoda, yani %50 gibi çok ciddi bir oranım var. Ama normalde bu doğru değil. Bu genelde önerilen metrik şudur. 1. Toplam varlıklarınızın %10'unu geçmesin kripto varlıklarınız. Genel öneriler budur. Artı %10'da diyelim 10 milyonunuz var, 1 milyonunuz kriptoysa, bunun da %90'ı Bitcoin'de olsun ya da %80'i Bitcoin'de olsun, kalan %10 Ethereum, kalan %10 diğerlerinde olsun gibi önerilir. Ama bizim halkımız %100 altcoin'de, %100 kriptoda, ne borsada, ne Borsa İstanbul'da, ne altın almış, ne gümüş almış, ne platin almış, tamamen buraya girmiş. Bu inanılmaz büyük bir intihar. Abi BTC'de ya da Ethereum'da her ay 400-500 lira gibi alım sence yeni başlayan kişi için mantıklı sayılabilir mi? Mors mantıklı sayılabilir. Ben daha önce bunu yaptım. Şu anda da bunu yapabilirim. Bu konuda ben korkmuyorum ama yine aynı yere geliyorum. Sen aylık 500 lira yatırım yapıyorsan bu 500 liranın tamamını kriptoya, sadece kriptoya girmemelisin. Bu benim şahsi fikrim. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben tamamen Bitcoin'e veya tamamen kripto piyasasına da yatırım yapmayı sevmiyorum. Benim naçizane fikrim %50 kripto gibi, borsa gibi, daha hareketli Nasdaq gibi riskli portföy oluşturmak. %50 daha risksiz altın gibi, gümüş gibi, döviz olabilir kısmi. Döviz çok yatırım değil. Döviz bu arada neden yatırım değil? Her yıl %10 enflasyonu olan, %5 ile %10 enflasyonu olan bir paraya yatırım yapılmaz. Çünkü her ay %5 eriyorsunuz demektir. Bizde Türk lirasından dolara geçince enflasyondan korunduğu zannediliyor ama hayır, dolar bir yatırım da değildir ayrıca. Boğa zamanı dikkat etmemiz gereken maddeler sence nelerdir demiş Kemal Burak Kaptan. Şunu söyleyeyim, yükselen trendlerde pozisyon küçülterek ilerleme en yapmanız gereken şey olduğunu düşünüyorum. Naçizane fikrim. Bu nedir? Bunu Borsa İstanbul'da da yaptım. Kriptoda da bunu yapıyorum. İnsanlarımızın hatası şu oluyor arkadaşlar. Yükselen trend nedir? Bir boğa sezonu yaşanan trend. Bu Bitcoin'de geçen yaklaşık işte kaç ay olmuştu? Bakayım. Yaklaşık 14 ay, 12 ay mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaklaşık 13 ay civarı bir rally olmuş. Bizim insanımız şunu yapıyor. 13 aylık bir rally'yi hayal edin. İlk 2-3 ay zaten inanmıyor rally olduğuna. Aa, oldu mu gitti mi derken kaçıyor. Ardından rally'nin birinci ayı diyelim. Bilmiyor tabii ne zaman biteceğini. Korkuyor, diyor ki ya diyor işte benim diyor 150 bin lira param var, 50 bin liralık alayım diyor. Gidiyor alıyor. Güzel hamle. 50-60 oluyor, 70 oluyor, 80 oluyor. Aa diyor, artıyor. Hadi diyor bir 50 daha koyayım diyor. Hadi daha da uçuyor, 50 daha koyayım derken bir yandan döndüğünde ortalamasını yükseltmiş olduğu için terste kalabiliyor. Bu yüzden trendlerde ilk çok büyük ve agresif girmenizi öneriyorum. Atıyorum Borsa İstanbul 3000'den döndü, yukarı doğru gidiyor, KKM geldi, yürüyecek gidecek, hadi okey. Bitcoin aynı şekilde düşük bir akümülasyon bitti, artış başladı, trend başladı, para basma var, artı dolar faizi düşmeye başladı Fed tarafından. Okey, tamam, artık burada yükseliş trendini hissettiniz. Önce diyelim 1 milyon lira paranız var. Bunun da 500 bin lirasını kriptoya ayırdınız diyelim. Rakamlar tamamen örnek. Rakamları kendinize uyarlayın. 500 bin lira parayla girdiniz. Bu param 750 bin lira oldu diyelim. Ne yapıyorum? 250 bin lira veya 350 bin lira. Yani o aradaki karım artı 100 bin lira. Dördüncü ay sonra 750 bin liranın 400 bin lirasını TTR veya dolara geçip ya da gerçek yatırımlara geçip pozisyonumu 800 bin liralardan 450 bin liralara düşüyorum. 450 bin lira bende duruyor. 450 bin lira artmaya devam ediyor. 450 bin lira 600 bin liraya doğru gitti. Ne yapıyorum? 150 artı 100 de oradan diye düşünüp 250 daha çekiyorum. Pozisyonumu 600 bin liradan 350'ye küçültüyorum. Yani kademeli satış yaparak aşama aşama riskimi kar alarak küçültüyorum. Normalde acemi arkadaşların hepsi bunun tam tersini yapar. Gittikçe daha çok para koyar. Bunun yerine ilk korkmadan trendlerde çok agresif girip ardından pozisyon küçültmeniz lazım. Bu Bitcoin'de bir örneğimdi. Borsa İstanbul'a aynı örneği uyarlayacağım. KKM DDM'nin çıkması nedeniyle Borsa İstanbul'da ciddi bir rally başladı. İlk 1,5 ay hiçbir işlem yapmadım. İşte ya kaçırdık mı derken inançsızlık. Sonra trendi fark ettim, trendi atladım. Örnek vereceğim yine rakamları, siz kendiniz uyarlayın. 500 bin liralık bir yatırımla girdim. 500 bin liralık yatırım 800 bin lira oldu. Hemen 450 bin lira çektim. 800-450, 350 bin lira oldu. Ardından 350 bin lira param 430 bin lira oldu. Hemen bir 200 daha çektim. Derken küçülde ilerleyerek gittim. O küçülttüğüm, kar aldığım Türk liralarını TL'de genelde tutmuyorum. Dolarda tutarım veya TTR'de tutarım veya euro altın bu şekilde bölerim veya gerçek varlık yatırımlarına giderim. O sırada satışta bir villa vardı. Artı şirketten bir para almıştım. Artı borsada aldığımla birlikte ekleyerek yeni bir emlak yatırımı yaptım. Bir arsa, bir dükkan yatırımı yaptım. Yine az önce dediğim gibi eski kafa yatırımlara yine devam ediyorum. Araba aldığım dönemde ne kadar Bitcoin'im vardı? Halil İbrahim, renci aldığım dönemde yaklaşık 5-6 civarı vardı ama işte yatırımlarla falan eridi. Yani özetle şunu diyeyim, şu anda 6 Bitcoin'im olsa Bitcoin 3.6 milyon TL'lik Bitcoin'im eder. Bunu A sınıfına koy. A'da 3.6 milyon var. B tarafına geçiyorum. Bu paraları oynayıp değiştirdiğim için, yatırım yaptığım için 3.6 milyon orada var. Ekstra 15 milyonluk bir villa, 2,5 milyonluk bir BMW, artı dükkan yaklaşık 8 milyon edebilir, arsa, artı 2 tane yatırımlık ev gibi düşünürsen kar alarak ilerlemek her zaman daha iyi. Uzun vade, çok çok uzun vade hodl etme mantığınız olmalı ama çok da rüyalara kapılmayın derim. 18 yaşında birine ekonomik bağımsızlık hakkında tavsiyen nedir? İsmail, öncelikle Instagram'da 3 farklı portföy gelir tipi reelim var. 1 dakikalık. Mutlaka onu izle. Nedir bu? Aktif gelir, para kazandığın için olan gelir. Bir, bunu arttırman lazım. Sen ay sonunu zor getiriyorsan, yatırım yapacak paran yoksa burada bir problemin vardır. Önce aktif gelirini arttırman lazım. 2, portföy geliridir. Nedir bu? Biri alıp 2'ye sattın, biri alıp 1,5'a sattın, daha yükseğe sattın, her şey portföy geliri sağlar. İster motor al sat, ister kampanyada bir telefon alıp daha yükseğe satabil, ister Bitcoin, ister borsa, ister BIST, ister ev, ister araba, dolar bazlı aldığın şeyi dolar enflasyonu hesaplayarak daha yükseğe satabiliyorsan bu sana portföy geliri sağlar. Borsalar, kriptolar, bunlar bu işe yarar. 3 ise pasif gelirdir. Gelir tipi nedir bu? Atıyorum bir langırt satın aldın, bir AVM ile anlaştın, dedin ki %50'sini sen al, %50'sini ben alayım. Çalışmadan ya da çok az aktif gelir sağlayarak, gidip jeton alarak bir para elde ettin, para kazandın, sana pasif gelir getirir. Ev aldın, kiraya verdin, pasif gelir getirir. Bunun gibi şeyler pasif gelirdir. Genç yaşta pasif geliri sağlamak çok zordur çünkü rakamların çok küçük, cebinde para yok, ay sonu zor getiren bir adam pasif gelire yönlenemez. Genç olan insanlar aktif gelire çok odaklanmalı, çalıştığın gelire. İki, portföy gelirine çok odaklanmalı. Atıyorum maaşın diyelim 12 bin lira maaş alıyorsun, bir yerde tam zamanlı çalışıyorsun diyelim. Ailenle yaşıyorsun, giderlerin düşük falanlar filanlar. Ayda da 4 bin 5 bin lira kesin gidiyor. Hadi 1000 lira da kendi lüksün diyelim. 6 bin lira para kalıyor. Bu 6 bin lirayı bölerek portföyle ilgili her ay işte BIST'te, Amerikan borsa hisselerinde, kripto paralarda bir sepet oluşturarak fiyata bakmaksızın düştü çıktı gibisinden yatırım yaparak portföy geliri sağlayıp bunları da bir yere not alman lazım. Not alırken şu hata yapılıyor. Öncelikle kimse not almıyor. Bu çok büyük hata. Excel bilen arkadaşlar Excel'e, yoksa klasik kağıt kalemle de yapabilirsiniz. Atıyorum Türk Hava Yolları hissesi aldınız. Bunu kaç liradan aldınız? Ne zaman aldınız? Ve o günkü dolar kuru. Dolar kurundan kastım döviz koma girip doların kaç lira olduğuna bakmak değil. Gerçek piyasa dolar kuru nedir bu? Döviz nokta koma girip dolar TL'ye bastığınızda kapalı çarşı kuru çıkar. Kapalı çarşı kuru 20.35 diyelim. Onu yazmanız. Excel'de onu bölün. Ben Türk Hava Yolları hissesinden 1000 liralık almıştım. Bu da yaklaşık 48 dolar ediyor. Ben 48 dolarlık THY hissesi aldım gibi düşünebilirsiniz. Bu THY'ye örnek veriyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi anlamayın. Bunun gibi Bitcoin'i yazın. Ethereum'u yazın. Bu şekilde portföyünüzü kaç dolarlık aldığınızı yazın. Öbür ayda yazın. Öbür ayda yazın. En son bir bakın. Bitcoin kaç dolar yatırım yapmışım? 410 dolar. Bundan 2 sene geçti. Kaç dolar olmuş? 680 dolar. Satmalı mıyım? Satmamalı mıyım? Trend ne diyor? Onda artık karar sizin. Aynı şekilde borsada da bunu yapın. Türk lirası olarak bakmamanız lazım. Artı doların enflasyonunu hesaplamanız lazım. Nedir bu? Kısaca özetleyeceğim. Doların son 30 yıllık enflasyon ortalaması %3 civarındaydı. Ama son süreçte şu anda 5 ile 10 arasıydı. Ama bu gerçek enflasyon yine altında. Hani bizde nasıl gerçek enflasyonun altında açıklamalar yapılıyor? Amerika'da da buna benzer farklar var ama bizdeki kadar yüksek değil. Ne oluyor? Doların enflasyonu gerçekte %10-12 ise %6-8 arası açıklanıyor. Bunu neden söylüyorum? Doların enflasyonunun bir tık üstü %10 diyelim. Bunu kafanıza not alın. Şunu yapmanız lazım. 10 bin dolarlık diyelim Bitcoin aldınız. Öbür sene bu 11 bin dolar olursa 1000 dolar kazandınız mı? Chat yazın bakalım. 10 bin dolar aldınız. Bir sene sonra enflasyonun gerçek enflasyonun %10 olduğu ortamda 11 bin dolar yaptınız Bitcoin'le. Chat'e yazın bakalım. Para kazandınız mı şimdi? Size soruyorum. Evet Serkan, aynen. Tebrik ediyorum. Para kazanmadınız çünkü paranız tamamen enflasyona gitti. Bu yüzden ötürü öbür sene bu hisseye bakarken önce enflasyon oranını eklemeniz lazım. 11 bin dolar alışınız oldu artık. Başa baş noktasındasınız. Ardından 13 bin dolar olduysa evet 2 bin dolar kazandınız gibi. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Tecrübeliler için çok basit bir bilgi olabilir ama yenilerin bakışını değiştirmemiz lazım. Evet, son 12 dakikamız. 18 yaşındaki birine ekonomik tavsiyem buydu. Aktif gelir, portföy gelir, bunlara odaklanman lazım. 23 yaşında Şehmus, sana da aynı tavsiyeleri verebilirim. Gayrimenkul yatırımı hakkında bir yayın gelecek. Arsa yatırımı hakkında bir yayın gelecek. Genel olarak ev kredileri, arsa kredileri, kirayla krediyi ödettirme sistemi, bir evi kredi borcunu ödeyip ikiye katlama sistemi hakkında hem videolar, YouTube, Instagram, genel canlı uzun yayınlar hem podcastler gelecek. Her videomu podcast olarak da yükleyeceğim arkadaşlar, ses kaydı. Evet, Mert yazmış bakalım. Hocam senin villa hikayen benim şimdiki ev alma konusunda karar veremedim. Konu nakitin tamamı artık krediyle ev almak mı? Nakitin bir kısmını sepet olarak yatırıma ayırıp krediyle ev almak mı? Şimdi her zaman kenarda ilave nakit tutman ne olur ne olmaz olarak iyidir. Nakitsiz kalıp tamamen eve girişiyorsan da portföy geliri elde edemezsin bir şeyler alıp satamayacağın için. O yüzden örnek veriyorum, bugünün parasıyla 2 milyonluk bir ev almayı düşünüyorsun. 1 milyon da param var. Şimdi şunu yapabilirsin, 600 bin lirayı evin peşinatını kullanıp 1.4 milyon kredi çekip 400 bin liraya da git gel yapabilirsin. Ama 1.4 milyonun kredisi aylık, örnek veriyorum, 20 bin liraysa ve sen ayda bu 20 bin lirayı karı kocasın ya da tek maaşını ödeyemiyorsan ne olacak? O parayı çarçur edeceksin. 400 bini ayırdın, gittin bir şeyler aldın. Ama bu sefer kredini ödeyemeyeceğin için öbür ay ne olacak? O 400 bin lirada aldığın hisseyi zararla bozmak zorunda kalacaksın. Ya da kriptoyu ya da başka bir şeyi. O yüzden ötürü aylık ödeme gücüne bakman lazım. Ben aylık, yani 1 milyon nakdim varken 600 bin lira yapıp 400 bin lira kenara ayıp 1.4 milyon kredi çektiğimde aylık kredi taksitimi ödeyebiliyor muyum, ödeyemiyor muyum? Cevap eğer ödeyebiliyorsan evetse cevabın, diğer parayı portföy gelirine ayırabilirsin. Ama cevabın hayırsa o zaman ayırmamalısın. 2.5 Ethereum var, 500 binlik altın var. Ne yapmalıyım kardeşin olarak soruyorum. Yani kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum ama hep aynı noktaya geliyoruz. Yani neden sadece altının ve Ethereum'un var? Mesela neden Bitcoin'in yok? Neden gümüşün, platinin yok? Niye bu kadar agresif bir şeyleri atlama derdindesiniz? İnanın hiç bilmiyorum. Biraz acılı konuşabilirim reçetemi ama tamamen kendi fikirlerim olduğu için. Diyester. Bir ev, bir arabam var. 29 yaşındayım. 400 bin lira kredi borcum var. Soru göremedim. Hayırlı olsun. Yani güzel, gidişat güzel. 1-0'dan büyüktür. Ev kirası ödememem bile müthiş bir artı bu ülkede. Bireysel emeklilik sizce mantıklı mı? Bireysel emekliliğin Türk lirası fonunun çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. Kendim yaptığımı söyleyeyim, BES tecrübemi. BES'i ben altına çevirdim. Altın olarak çevirmiştim daha önce. Çünkü TL'de çok kötü durum olduğunu çok önce fark ettim. Bu anlattığım yine 2018 Bitcoin sürecinde yaşadığım şeyler. Altınla ilgili gelecek para TL olarak çöp olur diye düşündüğüm için altın fonuna çevirmeyi öneriyorum. Ama bununla ilgili başka fonlara bağlamalar da var. Detaylı bilgim yok. Çünkü BES'ten uzağım şu anda. Uzak olduğum konuda da çok iyi araştırma yapmadım açıkçası son zamanlar. Ben ne yaptım o zaman? Aman buradan gelecek para başka yerden gelsin dedim. Bitcoin alım sürecinde 30 bin lira civarında BES'te param vardı. Bu parayı bozdum. Bu arada bu dediklerimi yapın diye demiyorum kesinlikle. Bakın ben çok riskli hamleler yaptım. 30 bin liralık bozdum ve tamamıyla Bitcoin aldım. Sonra o para 210 bin lira falan olmuştu. Yani benim 10 yılda 15 yılda BES'ten alacağım şeyi ben yaklaşık 6 ayda trendteyken almıştım. Bitcoin trendi şu anda hafif yukarı yönlü ama bir boğa sezonunda kesinlikle değiliz. Tetikli olmanız her zaman lazım. Portföyünü çeşitlendireceksin. Okey. Evet arkadaşlar. Son soruları alacağım. Son 8 dakika. Soruları hem okuyup hem cevaplıyorum ki bizi dinleyen arkadaşlar da faydalansın diye. Like atmayanlardan var hala. %25 like atmamışız. Like atar mısınız zahmet olmazsa? Evet. En son Ethereum'da kalmıştık. Ethereum'la birlikte son geliri aldığımda altcoin'de ne hatalar yaptım? Oraya gelelim. Altcoin'de şöyle hatalar yaptım. Bitcoin dominansı nedir? Şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki yüzdesi oluyor. Yaklaşık böyle konuşabilirim. Yani piyasada 1 trilyon dolar kripto para varken 500 milyar dolarlık Bitcoin varsa market cap olarak piyasa değeri, Bitcoin dominansı %50 demek. Böyle kısaca özetleyebilirim. Bitcoin dominansı çok yüksek olduğu noktalarda %50, 60, 70 gibi noktalarda Bitcoin'in fiyatı iyiyse altcoin alımı önerilir. Bitcoin dominansı çok düşükse 30-40 bantlarındaysa altcoin'den korkmalısınız önerilir. Korkmanız önerilir. Ben o zamanlar tabii tecrübesizim. Bitcoin dominansı 40'ın altına indiği süreçte altcoin'lerden agresif alım yaptım. Hani Ethereum'da çok para kazandım ve kendimi iyi trader zannediyorum. Yok Reef coin, yok bilmem ne coin. Projeleri inceliyorum. Tamam arzını inceliyorum. Blockchain'i inceliyorum. Community'sini inceliyorum derken alım yapıyorum ama bazı noktalarda çok büyük hatalar yaptım. Mesela 7000 dolarlık aldığım bir coin 1000 dolar oldu. 3500 dolarlık aldığım bir coin 35 dolar oldu. Bakın altcoin'ler çok tehlikeli gerçekten. Yani Bitcoin'e bile riskli bakan arkadaşlar varsa aramızda altcoin'den şiddetle uzak dursunlar. Onu söyleyeyim. Herkesin kalbi kaldırmaz. Avrupa'dan ev ve araba alma gibi yasal sınırlarınız olmasaydı hamleleriniz nasıl olur? Türkiye'de yaşarken Avrupa'dan araç getirtip kullanır mıydınız? Türkiye'de yaşarken ucuza araç getirtip kullanabiliyor olsaydım tabii ki kullanırdım ama Avrupa'dan araç getirdiğinde bildiğim kadarıyla uzman olduğum bir konu değil. 6 aydan 6'ya dışarı çıkmam mı ne gerekiyor yurt dışına? O durumdan ötürü benim için çok mantıksız. Arabayla kim yurt dışına çıkacak? Ama göstermelik yakın bir yer varsa olabiliyorsa neden olmasın? Ama şunu da unutma, ucuza o arabayı alıyorsan Türkiye'de satarken de yabancıdan yabancıya kolay mı? Aynı fiyata biliyorsun buradaki bizim aldığımız vergili fiyata satamayacaksın. Onu da bir düşünmen lazım. O teknik olarak ucuza daha kaliteli bir araba biniyorsun. Neden olmasın? Avrupa'dan ev alma konusunda yasal bir sınırı tam anlamadım. Ben Amerika'dan ev alma benim planlarımın arasında. Şu anda mevcut bir satışta bir villam var. O satıldıktan sonra Amerika'dan kredili ev almayla ilgili hem video gelecek, hem bir yayın gelecek, hem bir görüşme gelecek, hem bir Instagram short gelecek, hem de bununla ilgili kendim de bir yatırım yapacağım. 3 farklı eyalet düşünüyorum Amerika'da. O 3 eyaletten biriyle başlayacağım. Amerika'daki ilk yatırımım olacağı için orada bir şirketim var ama farklı konuyla ilgili bununla alakalı değil. Amerika'daki ev yatırımına ilgili ilk yatırım olacağı için küçük miktarda yaklaşık 70 bin 120 bin dolar bandı arasında bir kondo dediğimiz evlerden alacağım. Yani buradaki apartman içindeki evlere orada kondo deniyor gibi düşünebilirsiniz. Onunla ilgili de yayın gelecek. Özgür, borsa konumuz değil bugün ama borsaya girmeyle ilgili bir önceki yayında çok detaylı konuştuk. Seçimin öncesi sonrası iki yayın var. Bir Beste Naz Sülle ile yaptığımız sohbet, iki bundan bir önceki yayın. Onu izle lütfen. Çok detaylı anlattık orada. Like nasıl atılıyor? Burada görünmüyor. Yani YouTube uygulamasından mı girdiniz bilmiyorum. YouTube'dan beğen butonuna basabilirsiniz eğer app'ten girdiyseniz. Serkan, yatırımcı vizesiyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Şu anda şöyle söyleyeyim, bir tane Amerika'dan ev alacağım diye yatırımcı vizesi vesaire bununla ilgili bir araştırma yapmadım. Zaten bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Amerika'da bir şirketin yoksa, belli bir çalışanın üstüne çıkmıyorsan vesaire, öyle kolay da alınabilecek bir şey değil. İnşallah şöyle 3-5 milyon dolarla yatırım yapacak olursak o zamanlar bunu da ayrıca işlerim. Neden olmasın? Evet, chat kısmını kapatınca beğeni olmuyormuş. Evet arkadaşlar, son iki soruyu alıp yayına son veriyorum. Tekrar edelim. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube üzerinden abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Profesyonel eğitim ve görüşme almak isteyen arkadaşlar olursa fikirlerim ücretsiz ama zamanım ücretli. Bununla ilgili hedefparaisbirliği@gmail.com adresine gönderebilirler. Bazı arkadaşlar diyor ki ya para kazandım diyorsun, para kazanıyorum diyorsun, neden eğitim satmaya çalışıyorsun? Ben vaktimi, kıymetli vaktimi size ayırıyorsam, size 5 yıllık tecrübelerimi aktaracaksam ve size özel para kazanmayla ilgili size özel bir bütçe, bir bilanço yapacaksam bunun karşılığını almak isterim. Bunun nedeni de bu. Paraya ihtiyacım olduğundan da değil. Ayrıca herkesin de paraya ihtiyacı var. Yani paraya çok ihtiyacım olduğundan değil diyeyim. Her zaman bir sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Yayının sonuna geldik. Hedef parayla para sohbetleri sona erdi. Son sorum. Finansal okuryazarlık için başlangıç kaynak önerir misiniz? Arkamda görmüş olduğunuz kitaplar görülüyor mu? Şöyle çevireyim. Özür dilerim. Laptopu çeviriyorum. Görülüyor mu oradan? Bakalım bir açıya. Arkamda bu kitaplar var. Bu kitapları Instagram'da daha önce söyledim. Bir önceki yayında da söyledim. Robert Kiyosaki'den tut. Genel olarak işte Mert Başaran, Napolyon Hill, bunların kitaplarını öneriyorum. Ama aynı zamanda Robert Kiyosaki, Grant Cardone ve adını unuttum, yayından sonra açıklama eklerim. Bir yatırımcı daha var, çok kaliteli. Onu da sık sık takip etmeniz lazım. Evet Serkan, Rich Dad Poor Dad kitabı, ama ondan ziyade kitaplarda çeviri nedeniyle bir takım iyi aktarılmayan şeyler olabiliyor, sıkıcı olabiliyor. O yüzden genel videoları da takip etmeyi unutmayın. Yeni başlayan arkadaşlar, Instagram'daki tüm videolarımı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hem kendim için hem sizin için. Kendinize iyi bakın. Yayın sona erdi. Hoşçakalın.